Sayın Süleyman Gençel, dilerseniz öncelikle anayasal süreci konuşalım. 21 Ocak'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçen anayasa değişiklik paketi, değişiklik önerisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından henüz imzalanmadı. Daha doğrusu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne gelmedi. 10 güne yakın bir süre geçti. Bunun nedeni nedir diye sormak istiyorum.
Aslında son derece karışık bir mesele. Çünkü gelen bazı anketler, özellikle de iktidara yakın gazetecilerin köşelerinde bahsetmiş oldukları anketler, sonucun şu anda çok da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin beklentileri içinde olmadığını gösteriyor. Daha doğrusu anketlerde hayırın daha ileride olduğu bilgisi geliyor. Özellikle de AKP'nin yaptırdığı anketlerde. Tabii net bir bilgi yok elimizde. Bu anketler yayınlanmıyor. Parti kendi içinde yaptırıyor. Sadece partiye yakın gazetecilerden aldığımız bilgiler bunlar. Bu nedenle de Adalet ve Kalkınma Partisi 3 yapıya, 3K formül dedikleri 3 yapıya yönelmeyi planlıyorlar. Bunlar başkanlık sistemine tavır koyan kadınlar, diğer kesim Kürtler ve kararsızlar. Yani bu 3 yapı üzerine oynamayı planlıyor referandum sürecinde AKP. Ama şöyle bir sıkıntı var açıkçası ortada. Zaten bir hayır cephesi net bir biçimde var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin lokomotif olduğu, aynı zamanda HDP'nin de karşı çıkmış olduğu bir hayır yapısı var. Fakat bunun dışında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendi içinde, yani daha muhafazakar dediğimiz seçmenin de kafasının karışık olduğu bilgisi var. Özellikle başkanlık sisteminin nasıl uygulanacağı ve bunun bir otoriter sisteme dönüp dönmeyeceği konusunda daha önce Doğru Yol Partisi ANAP'ta olan ama şu anda AKP içinde olan ve da onun için oy kullanan yapılarda, özellikle daha liberal dediğimiz yapılarda soru işaretleri fazla. Bunun dışında tabii ciddi bir oy potansiyeli de aslında eski cemaat yapısı, özellikle 150 bin kişinin işten çıkarıldığı, kamudan işten çıkarıldığını düşünürsek cemaat nedeniyle, bunların ailelerinin de bir tavır sergileyeceğini düşünürsek, çarpı 4 desek veya 5 desek 1 milyona yakın bir oy oluşturuyor ki bu oyun tamamı geçtiğimiz dönemlerde Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy kullanan insanlar. Orada da başka bir sıkışıklık var. Güneydoğu'da atılan adımlar nedeniyle Kürt toplumunda ciddi bir rahatsızlık var. Anlaşılan buradan nasıl bir sonuç çıkacağını gelen anketlerde de Adalet ve Kalkınma Partisi de tam olarak bilmiyor. Bazı dedikodular da var tabii. Referandumun iptal edilme gibi bir süreci de olabilir deniliyor.
Özellikle peki iptal edilebilir mi bu noktadan sonra? Gelinen bu noktadan sonra anayasa, iptal edilebilir
mi? Anayasa Mahkemesi iptal edebilir. Anayasa Mahkemesi, işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin Anayasa Mahkemesi'ne bir başvurusu da olacak. Özellikle oy kullanımında açık oy kullanıldığına dair. Bu tür şeylerle Adalet ve Kalkınma Partisi bunu iptal de ettirebilir eğer anketler istenilen sonuçlarda gelmiyorsa. Yani bir siyasi ve yasal formülü bulunabilir. Türkiye'de her tür şeyin bir siyasi yasal formülü bulunduğu gibi onun da bir siyasi ve yasal formülü bulunabilir. Bir diğer önemli tartışma yine referandum süreci içinde aslında AKP'de bir grubun Erdoğan'ın seçimde, yani sandıkta yenilmesi için de bu referandum sürecini götürdüğüne yönelik. Bu da ilginç bir tartışma. Böylece Erdoğan'ın siyasi gücünün, özellikle de parti içindeki siyasi gücünün zayıflamasını hedefledikleri de belirtiliyor. Aslında bu iş, yani referandum sürecinin lokomotif partisi AKP olacak ama AKP içindeki çatışma ve bozulmaları da bu süreç içinde değerlendirmemiz gerekiyor. Hala bir belirsizlik süreci yaşanıyor. Dün başbakana soruldu, ne zaman göndereceksiniz diye. Çok da ortada yanıt verdi. Evet, göndereceğiz, İşte yasal süreci kullanıyoruz falan gibi bir açıklama yaptı. Ama öyle hani çok doyurucu açıklamalar da gelmiyor açıkçası.
Ancak bundan önceki süreçte, geçtiğimiz günlerde ya da işte haftalarda bu işin bir an önce tamamlanıp, bir an önce hayata geçirilip, referandum sürecinin başlayıp bir an önce de referanduma gidilmesi isteği vardı özellikle iktidar partisinde.
Doğru, zaten kafa karışıklığı yaratan da o. Bildiğiniz gibi 3 gün içinde hem de o kadar kavga gürültü arasında bütün maddeler oylandı ve geçirildi. Yani çabuk olsun gibi bir bakış açısı vardı AKP'de. Ve de bu özellikle de ekonomideki bozulma nedeniyle hani bunun yansımalarının çok toplum üzerinde hissedilmeden referandum sürecinin yaşanması bekleniyordu. Ama anladığımız kadarıyla içeride başka bir takım çatışmalar var. Tabii çok farklı dinamikler üzerine kurulu bir partiden bahsediyoruz AKP'de. Yani geçen yıla kadar bir başbakan olan Davutoğlu yapısı var en azından. Yani şu an sessiz duran, bir yerde bekleyen bir Davutoğlu yapısı var. Partinin içinde Abdullah Gül başka bir alan olarak duruyor. Yani bunların hepsinde şu an bir takım soru işaretleri var. Ama bu soru işaretleri kamuoyunda herkesin önünde seslendiriliyor. Ama mutlaka ve mutlaka partinin belirli yapılarında bunlar tartışılıyordur. Ondan dolayı da ve gelen tabii anketlerin sonuçlarında da bir böyle nasıl yapacağız sorusu AKP'nin içinde vücut bulmuş gibi. İzleyip bu hafta özellikle izleyip görmemiz gerekiyor AKP'nin atacağı adımlar ve alacağı tavrı.
Gelelim bir diğer konuya, o da Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı Trump'ın üst üste aldığı kararlar, üst üste imzaladığı kararnameler. Bu konu özellikle dünyada çok ses getirdi. İşte örneğin Müslümanların Amerika Birleşik Devletleri'ne girişi, bazı Müslüman ülkelerden Amerika Birleşik Devletleri'ne girişin engellenmesi, mültecilerin durdurulması gibi kararlar özellikle çok ses getirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin birçok eyaletinde, en son 16 eyaletinde yapılan gösteriler gibi gösteriler düzenleniyor Amerika Birleşik Devletleri'nde ve yurt dışında da gösteriler düzenleniyor. Trump'ın aldığı bu kararlar nedeniyle birçok kişi hayal kırıklığına da uğramış durumda. Trump'ın bu tutumu Türkiye'ye nasıl yansıyor, dünyaya nasıl yansıyor, bir değerlendirme yapmak gerekirse neler söyleyebiliriz?
Evet, dünyada Trump'a karşı olan tavırı herkes izliyor. Ama dünyada Trump'a karşı şu an en sessiz kalan ülkenin de Türkiye olduğunun altını çizmemiz gerekli.
Neden?
Türkiye Trump'ı bekliyor. Daha doğrusu iktidar Trump'ı bekliyor. Amerika ile Obama döneminde bozulan ilişkilerin yeniden tamir edilmesi için Trump bir fırsat olarak ortaya çıktı. Yani Türkiye'de bu şekilde lanse edildi. Bir iş adamı olması dolayısıyla Erdoğan'la daha rahat ilişki kurulacağından söz edildi. Amerika'nın özellikle Orta Doğu politikasında değişiklik yapması ve işte PYD'ye olan desteğinin belki kesilebileceği düşüncesi vardı. Ondan dolayı da Trump'a karşı negatif bir tavır sergilemiyor şimdilik Türkiye ve bekliyor. Nitekim bu üçlü Afrika ziyareti sonrası Erdoğan dönüşünde uçakta da gazetecilere Trump'tan en kısa süre içinde telefon beklediğini ve Trump'la yüz yüze konuşmak istediğini ve Trump'ı Orta Doğu politikasında, Amerika'nın Orta Doğu politikasında Türkiye'nin tezleri konusunda ikna etmek istediğini ve ikna edebileceğini belirtti. Ondan dolayı da şu an Trump'ın attığı adımlar konusunda Türkiye'de özellikle de iktidarda herhangi bir eleştiri söz konusu değil. Bu yapılan Trump'ın yaptığı adımların çoğu aslında Müslümanlara karşı bir tavır olarak sergilense bile ve AKP buna normalde tepki gösterirdi ama Trump olduğu için ve Orta Doğu'da beklentileri olduğu için şu an sessiz kalmayı tercih ediyor Türk hükümeti. Tabii Trump'ın Orta Doğu politikasında nasıl rol oynayacağı ve Türkiye ile bu ilişkiyi ne noktaya sürükleyeceği de çok belli değil. Aldığımız bilgiler çerçevesinde Trump şimdiye kadar İsrail'le görüştü, telefonla görüştü, Irak'la görüştü, Mısır'la görüştü, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'la görüştü ama hala Türkiye ile doğrudan bir telefon trafiğine girmemiş durumda. Bu da ilginç. Her ne kadar Türkiye AKP Trump'tan bir telefon bekliyorsa da şu ana kadar böyle bir doğrudan görüşme olmamış durumda. Bunu da sanırım bu hafta içinde biraz daha netleştireceğiz. Benim de görüşüm bu hafta içinde Trump'ın mutlaka Erdoğan'la en azından bir telefon görüşmesi yapabileceği. Çünkü biliyorsunuz Theresa May, İngiltere Başbakanı, Trump'la hemen görüştükten sonra Türkiye'ye geldi. Türkiye'de Erdoğan'la görüştü. Belki Trump'ın bir takım mesajlarını da Erdoğan'a aktarmış olabilir. Bu kamuoyunda tartışılmadı ama mutlaka izlenimler bir şekilde iki lider arasında tartışılmıştır. Ama dediğim gibi Türkiye Trump konusunda sessiz ve Orta Doğu politikası konusunda ortak ne yapabiliriz'i bekliyor ve Trump'ın bu konudaki görüşlerinin ne olduğunu netleştirmesini istiyor.
Sayın Gerçel, çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda yine birlikte olana dek kalın sağlıcakla.
Rica ederim, teşekkür ederim.